Ayrım 13. Yaşadım diyebilmek için. Mitka Gripcheva. Sayfa 211. Yaşamımızda bir serüven atlatmıştık ki iradelerimiz birbirine karşı gelmişti ve taraflardan birinin ödün vermesi çocuğumuzun yaşamını tehlikeye sürükleyebilirdi. Sokol küçük yaşta hastalıklı bir çocuktu. Soğuk algınlıkları, boğaz, kulak hastalıkları onu bulurdu hep. 9 yaşına gelince konuşmasında da bir arıza belirdi. Hepimiz endişelendik. Araştırmalar, doktorlarla danışmalar, röntgenler derken bir gün ünlü bir profesöre başvurduk. Röntgen filmlerinden ve muayenelerden çok korkunç bir sonuç çıkardı profesör. Çocuğun beyninde tümör olduğunu ve 4 güne kadar ameliyat yapılmazsa tamamıyla körleşeceğini ve korkunç acılar içinde öleceğini söyledi. Dimitri'nin eli ayağı kesildi. Ben yaralı bir pars gibi titredim. Bir ana ve baba için bundan daha korkunç bir haber olabilir mi? Ne var ki o anda ikimiz başka başka biçimde tepki gösterdik. Dimitri ilk kez moralini yitirmiş, ilk kez yıkık ve çaresiz görüyordum. Bense kendimi tamamıyla toparlamış, vücudumun her hücresiyle direniş gösterir bir durumdaydım. Yalnız şunu sorabildim. Teşhisinize tamamıyla inanıyor musunuz? Başka doktorlar da geldiler. Onlar da başlarını sallıyorlardı bu sonucu onaylayarak. Eve döndük. Dimitri Sokol'u bağrına basmış, sımsıkı göğsüne bastırıyor, gözlerinden yaşlar akıyordu. Ben hep öyle yay gibi gergindim. Ve birden içimden bir ses duydum. Bütün varlığım olanca analık duygum diyordu. Yo, olamaz. Doğru değil bu. Benim çocuğumda kanser yok. Tıptan anlamayabilirim. Ama bir çocuğun ağır hasta olup olmadığını, benim çocuğumun ne derece hasta olduğunu sezebiliyorum. Düne kadar Sokol öteki çocuklarla koşuyordu, yaramazlıklar yapıyordu. Afacandı öteki çocuklar kadar. Ne baş ağrısı vardı, ne başı dönüyordu, ne midesi bulanıyordu. Yo, olamaz. Gerçekle ilişkisi olmayan bir durumdu bu. Kararımı verdim. Çocuğun ameliyat olmasına izin vermeyeceğim. Bunu Dimitri'ye söyledim ama profesöre de yineledim. Beni kandırmaya çalıştılar. O zaman profesöre dönerek doğrudan doğruya sordum. Çocuğumda kanser varsa kurtarabilecek misiniz? Bu hastalıktan kurtuluş çaresi var mı? Profesör başını öne eğdi. Öyleyse kafatasının açılmasına izin vermeyeceğim. Yine beni ikna etmeye çalıştılar. Doktorlar geldi eve. Dimitri de tek umudun ameliyatta olduğuna inanmıştı. O da beni kandırmaya çalışıyordu. Ben dinlemiyordum. Bana yardım etmek istiyorsan iznini al ya da görevli olarak git bir taraflara diyordum. Çocuğumla yalnız kalmak istiyorum. Dimitri beni yalnız bırakmadı ama bundan sonra da bana etki yapmaya çalışmadı. Bir gün içi yanarak Tejikov yoldaşın yanına gitmiş, ona her şeyi anlatmıştı. Kim bilir beni inandıracağını mı sanıyordu yoksa yalnızca derdini mi açmak istemişti bilmiyorum. Anadır, karar vermek onun hakkıdır. Ne biliyorsun, belki ananın içsel duyguları doktorların teşhisinden daha doğrudur demişti Tejikov. Ertesi gün Tejikov bana telefon ederek Sokol'un kendisini nasıl hissettiğini, ne yapmayı düşündüğümü sordu. Bana dedi ki, gerekirse bana telefon et ve söyle, nereye istersen göndeririz. Çocuğun bana göre ameliyat edilmemesini, şimdilik kendisini iyi hissettiğini söyleyerek teşekkür ettim. Hiç değilse o zaman bir yere gidilmesini gerekli bulmuyordum. O korkunç 4 günün nasıl geçtiğini bir ben bilirim, 1. ve 2. haftanın nasıl geçtiğini bir ben bilirim. Çocuğun her adımını içim ürpererek izliyor, ne var ki hiçbir kötü belirti görmüyordum. Hatta tersine çocuğun durumu çok daha iyiydi. Yalnızca izin vermemi bekliyor, avludan dışarı fırlayarak arkadaşlarıyla yiğitçe oyunlara başlıyordu. Haklı mıydım yoksa? Gerçekten aldanmamış olduğum duygusunun büyük sevincine kapılmaya hakkım var mıydı? Günler geçtikçe güvenim artıyordu. Doktorlar ikircikliğe düştüler. Karşılaştıkça gözlerini öte yana çeviriyorlar, benden kaçmaya başlıyorlardı. 3 ay geçti. Tamamıyla rahatlamak istedim. Tejikov yoldaşa başvurarak beni Sovyetler Birliği'ne göndermesini rica ettim. Birkaç saat içinde bütün muameleler görüldü. Leningrad Havaalanı'nda beni karşılamaya çıktılar. Oradan doğruca tıp enstitüsüne gittik. Dikkatli bir incelemeden ve gebeliğimden doğuma kadar yolu izleyen bir anamneziden sonra Sovyet doktorları beyinde tümör olasılığını kesinlikle yatsıdılar. Bizim doktorların neden yanıldıklarını açıkladılar. Çocuğun doğumundan kalan forsep izlerinin tümör sanmışlardı. Sovyet uzmanlarını saptadıklarına göre kulağın hastalanmasından dolayı beliren hafif bir yangılama olmuştu. Bunu kolayca tedavi ettiler ve biz sağ salim döndük. Dimitri heyecanlı ve delicesine mutlu bizi bekliyordu. Beni sımsıkı bağrına bastı, başka bir söz söyleyemiyor. "Sana teşekkür ederim, sana teşekkür ederim." diye yineleyip duruyordu. Hastalığım yüzünden emekliye ayrılmak zorunda kaldım. Yaşamını sağlamak için çocukluğundan beri çalışmış ve emeğinden başka güvenecek tek şey olmamış bir kişi için bir sabah bugün artık işe gitmeyeceğim düşüncesiyle avunmak, iş yerinde artık onu kimsenin beklemediğini, evde oturmak üzere bundan böyle serbest olduğunu bilmek kadar üzücü bir şey yoktur sanıyorum. Bu serbestlik bana hücre hapsinden daha ağır geldi. Bir işte bulunmamam, çocukları ve Dimitri'yi düşünmekten, onlara hizmet etmekten başka bir uğraşla günlerime anlam vermem gerekiyordu. Bir ara toplum işleriyle uğraşmaya başladım. Ama bu da beni doyurmadı yeterince. Bir gün faşizme karşı mücadele anılarımı dile getiren bir kitap yazmak düşüncesi doğdu kafamda. İtiraf edeyim, böylesi bir girişim kendim için bile çok cesurca kararlaştırılmış bir ataklıktı ilk önce. Yeterince öğrenimim yoktu. Doğru, beni devrime hazırlayan arkadaşlarımın yardımıyla direnişte kendi kendimi yetiştirmem sayesinde ve kuşkusuz en çok da ruhsal gelişmemde büyük rolü olan Dimitri'yle geçirdiğim yılların etkisiyle arkadaşlarımdan geri kalmamıştım. Dimitri'yle birlikte yaşamam, aramızdaki sevgi benim için değeri ölçülmez bir yardım kaynağıydı. O bana bilime karşı susuzluğunu aktardı, ben onun etraflı bilgisinden yararlandım. Bundan önce de belirtmiştim. Yine tekrarlayayım. Bilim, tarih, sanat ve edebiyat dallarında hiçbir alan yoktu ki Dimitri'nin bilgisi olmasın. Çoğu kez bilim adamlarının onun bilgisine hayran kaldıkları olmuştur. Bazen yabancı heyetleri ülke içinde gezdirirken mihmandarın kimi tarihsel, etnografyaya ilişkin ya da coğrafi ayrıntılar karşısında sustuğu olmuştur. Gripçev o zaman da durumun içinden çıkılmasına yardım etmiştir. Ve bir gün karısının kağıt parçacıkları üzerine bir şeyler yazmaya çalıştığını gördüğü ve ben ona neyle uğraştığımı açıkladığım zaman Dimitri beni onaylarcasına başını salladı. Ama öyle sanıyorum ki yalnız sevgiden yapmıştı bunu. Edebiyat deneyimlerime karşı içinden bir güvensizlik geçirdiğini biliyorum. En sonunda doldurduğum sayfaları okumaya başladım bir gün. Dimitri, "Yaz, yaz," dedi. "Varsın çocuklara bir anı kalsın." Ama yazdığım yaprakların yığını gittikçe artıyordu. Bunu gören Dimitri bir gün Sovyetler Birliği'nden dönüyordu. Bir yazı makinesi getirdi ve coşkuyla yazı masamın üzerine koydu. Zahari Stoyanov değildim. Biliyordum. Ama elimi yüreğimin üstüne koyarak gördüklerimi, yaşadıklarımı içtenlikle anlatmak istiyordum. Kimi filmleri seyrettikçe, kimi öyküleri okudukça partizanların ne denli romantik bir açıdan gösterilmeye çalışıldığını görerek üzülüyordum. Halkımızın partizanları gerçekten nasıl idiyseler öylece görmesini, bilmesini istiyordum. Yaşayıp mücadele verdikleri ağır yaşamı olduğu gibi gözlerinin önüne getirmesini istiyordum. Kitabın gün ışığını çıkarak değerlendirilmesinden sonra Dimitri Gripçev'den benim eşimden daha gururlu bir kişi yoktu. Yürekten söylüyorum, ikimizden en mutlu olan oydu. Sevincini gizlemeye çalışmıyordu asla. Anımsıyorum, Pleven kentindeydik. Orada bir toplantıya katılmış konuşuyordum. Dimitri ilk sırada koltuğa oturmuş, ikide bir çevresine bakınıyor, dinleyicilerin izlenimlerini kavramaya çalışıyordu. O zaman yanında oturanlardan biri, "Bu kadının kocası Prezidium'da mı acaba?" diye sormuş. Dimitri görkemle, "Benim kocası," demiş. "Yok canım, sensin ha," diyerek başını kürsüye çevirmiş yanında oturan. Dimitri sivil giyimliydi o gün. Bu güvensizlikten alınan Dimitri cebinden hüviyetini çıkararak bu inanmayan kişinin gözleri önüne uzatmış. "İşte oku, burada yazıyor." Kişi olarak böyleydi Dimitri. İyi yürekli, herkese kolayca inanıp içini açan, safça temiz. İşinde ise uyanık, öngörülü, bilgili ve herkesi düşünen bir kişiydi. Yıllardan 1962 idi. Parti yönetiminden bir grup arkadaşla Pirin Dağı'na geziye gitmişlerdi. Dağ gezilerini hepsi seviyordu. Boş zaman bulunca hemen tepelere alıyorlardı soluğu. Geceyi Vihren Dağı evinde geçirmişler, ertesi sabah Concheto denilen tepeye yollanmışlardı. O gece çok kar yağmış, Concheto yöresinden geçmek son derece tehlikeli olmuştu. Dimitri bunu söylemiş önceden. Yukarıya uzandıkça daralan tepe baştan aşağı karla kaplı ve haince kaygan olduğu için bu durumlarda alpinistler bile özel koruma donanımıyla geçiyorlardı buradan. Ne var ki en sorumlu kişilerin bile gençlik coşkusundan yoksun oldukları sanılmamalı. İçlerinden Grip Çev'in bu uyarısını güçlerine imansızlık sayanlar çıkmış. O zaman tümünün yaşamından sorumlu olan Dimitri en önde yürümek, yolu ilk kendisi denetlemek zorunda kalmış. Daha ilk adımlar yolun ne denli tehlikeli olduğunu gösteriyor ama Grip Çev önem vermiyor, yürüyor. Bir ara birdenbire ayakları kaymaya, sırtı kayaya dönük, kollarını iki yana uzatmış durumda aşağılara doğru uçmaya başlamış. Dona kalmış hepsi. Yüzlerce metrelik uçurumda kaç kişi can vermişti şimdiye dek. İşte beklenmedik bir şey bir mucize oluyor. Kayalar arasında tek başına kararan bir çalıya Grip Çev'in çantası takılıyor. Çalı bir parça eğiliyor, bükülüyor ama dayanıyor ağırlığa. Dimitri uçurumun üzerinde çalıda asılı kalıyor. Kayalıklar ortasında nasılsa biten, kökleriyle kayaların çatlaklarına sımsıkı tutunan tek bir çalı. Bir kişinin yaşamı ona, dallarının dayanıklılığına bağlı. Dallar her an kırılabilir, her an sırt çantası sıyrılıp yuvarlanabilir aşağılara doğru. Arkadaşları "Kımıldama!" diye bağırmışlar telaşla. Neyse ki yanlarında Urgan da varmış. Muhafızlardan biri ipi dikkatle sarkıtmış kayanın üzerinden. İp kayarak Dimitri'nin tam yanına varmış. Dimitri ipe sarılmış dengesini koruyarak. Çekmişler yukarı. Dimitri'nin her yanı sert kayalardan yara bere içinde. Pantolonu ustura ile kesilmiş gibi lime lime. Grubun doktoru yaralarını sarmış. Yeni elbiseler giydirmişler. O zaman da Jivkov yoldaş bu düşüncesiz girişimi destekleyenleri adam akıllı paylamıştı. Akşamleyin Dimitri'yi eve getirdikleri vakit eli ayağı sargılı, giysileri lime lime yırtıktı. Biraz acıklı, biraz da suçlu bir tavırla gülümsüyordu. Şansının bu kez de kendisini ölümden kurtardığını görüyordum. Dimitri Gripchev'in son yılları da okurumun artık yeterince tanıdığı o ilk günlük yaşamdan farksızdı. O hep öyle bildiğimiz gibi geceli gündüzlü çalıştı son nefesine dek. Kesintisiz yorulmak bilmeden, hak ettiği takdirler, ödüller, madalyalar, görevinde ve rütbesinde yükselmeler birbirini izledi. Gripchev safçasına temiz bir kişiydi. Kendisine verilen her ödüle, gösterilen dikkatin her türlüsüne seviniyor ama bunların tek birini sermaye olarak kabul etmiyor, insanlarla ilişkilerinde hep aynı kalıyordu. Basın işçisi Dimitri Gripchev ile Devlet Güvenliği Komitesi'nden tüm General Gripchev arasında hiçbir ayrım sezilmiyordu. Bir zamanlar her ayın 15'inde yeni bir kitap satın alan basın işçisi örneği General Gripchev de her yeni çıkan edebiyat yapıtını okumaya özen gösteren bir kişiydi. Bazen masasının başına oturuyor, anılarını yazmaya niyetleniyordu. Ama telefon çalıyor, görevi kesiliyordu bu çalışmasını. Öykü yazacağı yerde rapor yazması gerekiyordu çoğu kez. 1958 yılının 26 Nisan günü Bakanlar Kurulu'nun 178 numaralı kararnamesiyle Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Başka arkadaşlar böyle bir onursal ödülle onurlandırıldıklarında ne hissettiler bilmiyorum ama Dimitri sıkılmıştı doğrusu. İnsanlar arasına henüz çıkmış, her şeye düşsel bir gözle bakan çocuğu andırıyordu. Gülümseyerek şöyle dedi. İyi ama ben hep aynı kişi kalıyorum. Ellerim yine öyle matbaa mürekkebi kokuyor. İşte o kadar. Onun hiçbir zaman çıkar düşünmeyen temizliğini anlatırken daha inandırıcı olmak için şunu da belirtmek istiyorum ki, Dimitri evimize gelen konukları görevinin düzeyinde bir tutumla karşılamıyordu. Sovyet kozmonotları Yuri Gagarin, Bykovski ve Valentina Tereshkova ile ilk görüşmelerini anlatırken duyduğu hayranlık ve coşkuyu hala unutamıyorum. Adeta onların uçuşlarıyla yaşıyor ve boş zamanlarında bize onları anlatmaya, tasalarında oldukları gibi olmalarını istediği gibi bize kişiliklerini çizmeye çalışıyordu. Dünyevi olmayan yaratıklar gibi söz ediyordu onlardan ve insan olanaklarının dışında bir güce sahip olduklarını belirttikten sonra sözlerini her zaman şu sözcüklerle noktalıyordu. Ama kendileriyle konuşurken ne denli sıradan kişiler olduklarına şaşıyorsun. Görevine büyük bir özveriyle bağlı olarak çalıştığı yıllarda Dimitri'nin sık sık dış ülkelere, en çok da Sovyetler Birliği ve başka sosyalist ülkelere giden heyetlere katıldığı oluyordu. Bu ülkelerde duyduğu heyecanı ve ilgilerinin çok çeşitli yönlerini yansıtan gezi notları yazmayı seviyordu. Bu gezi notlarından birini aktarmak istiyorum. 12 Eylül 1954. Akşam saat 23'te yattım. 3'ü 10 geçe uyandım. Ama heyecandan ya da yolculuk sırasında duyduğum rahatsızlıktan değil de erken uyanışım. Daireye gitmem, epeyce yığılan belgelerin altından çıkmam gerekiyordu. Yola vakitli çıktık. Bizi uğurlamaya gelen kızım, ısmarladığı şeyleri bir kez daha anımsatmayı unutmadı. Fistanlık kumaş, ayakkabı ve bunun gibi. Küçük oğlum ise bir su tabancası ve yayla ok istiyordu büyük bir ısrarla. Anneleri rahatsız ve üzgündü ayrılıktan. İlk durağımız Kiev oldu. Bizim bayraklarla süslenmiş havaalanında Ukrayna yönetmenleri bizi karşılamaya gelmişlerdi. Çok iştenlikli bir hava içinde geçen sabah kahvaltısından sonra tam 2 saat gecikmemizi göze alarak bizi Kiev'in görünecek yerlerini gezdirdiler. Kiev, korkunç Hitlerci saldırısından sonra yıkıntılar ve küller içerisinden bir anka kuşu gibi doğrularak yeniden canlanmış bir kent. Geleceğin tarım ve sanayi üretimi sergisinin pavyonu olacak yapı, klasik mimarinin çok güzel bir örneği olan mermer sütun dizileriyle gönül alıcı. Sergi komitesinin başkanı olan Ukrayna Tarım Bakanı'na bunca masrafı neden yaptıklarını sorduğumda, projelerin kule ve sütunlar döneminden en yüksek bir noktasında bulunduğu 1952 yılında yapıldığını öne sürerek kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Ama sonra olağanüstü bir onurla Ukrayna'ya böyle bir serginin gerekli olduğunu, bunun Ukrayna'ya uygun düştüğünü belirtti. Bizim ülke, dedi, Fransa'dan daha büyük, 42 milyon nüfuslu, işlenir toprağı ve otlakları 45 milyon hektarı bulan bir ülkedir. Fransa'dan çok çelik döküyor, daha çok şeker üretiyoruz, bizde her şey onlardakinden daha çoktur. Büyük sosyalist topluluğu içinde sapasağlam duran bir ülkenin yöneticilerinden birinden duyduğum bu sözler, ulusal onurun ne yüksek bir derecede bulunduğuna tanıklık ediyordu. Bu topluluk internasyonalizmin en sağlam örneğini sunuyordu. Moskova'ya akşam üzeri uçakla eriştik. Havaalanında bizi, biz Bulgarlarla sıkı sıkıyla bağlı olan Mikoyan'ın başkanlığında 20-30 kişi bekliyordu. Havaalanından Moskova'ya yollandık. Asfalt yolun iki tarafında gördüğümüz inşaat akıllar alıcıydı. Hemen hemen her adımda çelikten kollarını uzatmış bir vinç görünüyordu. Nuh tufanı öncesinden devler örneği toprağın bağrını yaran, yeni yapıların temellerini alan hazırlayan buldozerlerin uğultusu duyuluyordu. Sanki batıdan Moskova'ya doğru boşanarak ilerleyen bir yanardağ lavı önüne geçen engelleri düzlüyor, yerinde çok katlı blok apartmanların kocaman cüsseleri doğruluyordu. Gereksiz dolanımları önleyen yeni şosenin ölçüleri de şaşırtıcı derecedeydi. 13 Eylül 1954. Kuzu gibi uyumuşum. Kahvaltıdan sonra tarım sanayi sergisine gittik. Hava kurşun gibi bomboş ve ağır, çok ağır. Sergiye giden yol bana yabancı değildi. Bundan 10 yıl önce Moskova'nın güneyinde oturduğum sıralarda savaştan sonra kapalı duran bu sergi kentinin kapısındaki görkemli yontuların önünden her pazar geçiyordum. Yolu iyi tanıdığım ve serginin yöresini iyi bildiğim için bir çeşit ilgisiz duygusuyla yollanmıştım bugün. Ama az sonra bu duygu yerini hayrete bıraktı. Sado ve Kosta tanınmayacak derecede değişmişti. Burada yüzlerce, belki de binlerce çok katlı yeni konutlar inşa edilmişti. Yaroslavski şosesi boyunca gördüklerim ise tamamıyla şaşırtıcıydı. Riga istasyonunun doğusunda, hele demiryolu köprüsünün ötesinde o kadar çok yeni konut kurulmuştu ki, buraların önceki ıssızlığını görmüş olan kişi bugün gözlerine inanamıyordu adeta. Kişinin gördükleri karşısında gözlerine inanmak istemediği bir başka yer de sergi kentiydi. yeryüzünde bulunan anıt kapılarından en görkemlisi sayılacak bir kapı. Pavyonlar, havuzlar, fıskiyeler, göller, çiçekler, yeşillik ve ne yüksek bir teknik. Bilimin insan emeğini makinelerle değiştirmek yönünde ulaştığı en büyük başarı. İnsanlığı sosyalizmden hedefe götürecek en güvenli bir yolun belirtisi. Evet, bu bir gerçektir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki yalnız orman arazisini 120 milyon hektarı bulduğu kadar bir gerçektir. Kocaman ve görkemli Tu-104 uçağı havaalanının yağmurlu karanlığının içine sokularak yavaş yavaş pistten koptu ve Moskova üzerinde yatan kurşuni boşluğa gömüldü. Bir çırpıda bulutların üzerine sıçradık ve aradan birkaç dakika geçmemişti ki yükseklik ölçme aygıtı 9700 metreyi gösteriyordu. Uçak doğuya doğru saatte 900 kilometre hızla yol almaya başladı. 40 dakika sonra ayın ışınlandırdığı bulutlar üzerimizden yok oldu. Bir saat sonra ise yer yuvarlağının kara fonunda bir samanyolu örneği kazan görünmeye başladı. Bir saat sonra da aşağıda büyük bir takım yıldızı biçiminde Sverdlovsk ışıkları titreşiyordu. Oranın saat ayarıyla 4'te, Moskova saat ayarıyla 1'de, Orta Avrupa saat ayarıyla ise 12'de Omsk üzerine indik. Sabahı orada karşıladık. Ilık bir sabahla birlikte burada bizi yerel parti ve devlet yönetmenleri karşıladılar. Tu-104 buraya her pazar bizimki gibi bir heyet getiriyordu. Böyle karşılamalardan bıkmış olsalar bize karşı çok iştenlikli davrandılar ve bir çeşit şaka olsun diye bizi doğrudan doğruya lokantaya kahvaltıya götürdüler. Aç değildik ki, nasıl kahvaltı edelim? Bundan 4 saatten daha kısa bir süre önce Moskova'da hem öylesine erken davranarak akşam yemeği yemiştik. Kahvaltı sırasında çok kibar ve çok yana yakın bir kişi olan Albay N.G. Minaev bana kentin ekonomisini tanıttı. Ağır sanayinin pek çok kollarının burada merkezileştirilmesi sonucu birkaç yıl içinde Omsk nüfusu 800 bini bulan bir kent olabilmişti. Burada büyük neft sanayi sitesi vardı. Uçarak bizi buraya getiren TU kuşları da burada imal ediliyordu. Omsk'tan havalanırken sınırsız Sibirya diyarını 10 bin metre yüksekten seyretme olanağına sahiptik. Bu uçsuz bucaksız toprak yemyeşil ormanlar içine gömülmüş, güzün binbir rengi bürünüyor, yeşillikler arasından çok sayıda büyük ırmaklar geçiyordu. En güçlü ve en aşırı yüksekliklere çıkan Tu-104 devinden bakılınca gözlerimizin önünde ne denli sınırsız görünse de Sibirya'nın ormanları da kayboldu biraz sonra. Bakışlarımız ormansız, çıplak ve köyü kenti Seyrek Moğolistan'ın topraklarında dolaşmaya başladı. Gobi çölünün kumsal çıplaklığı da dikildi karşımıza. 16 Eylül 1954. Bugün pazar. Bugün dinlenme günümüz. Çocuklarımız büyüyordu. Onların da düşsel evrenleri, dünyevi olmayan kuruntuları vardı. Dimitar ise şimdiye kadarki gibi yine onların bu uçuşlarına hafiften dokunuyor, sağlam olduklarına sevinmekle yetinerek daha fazlasıyla ilgilenmiyordu. Bundan öte yolları açıktı nasıl olsa. Acı ve tatlı yönlerini duyabilmeleri için yaşamla savaşımı sürdürmeye onları kendi başına bırakıyordu. Günlerimiz daha sakin geçiyordu artık. Kötü anıların küllenmeye yüz tutmuş olması halkımızın kalkınma seline katılmaya zorluyordu bizi. Hepimiz karınca kararınca payına düşeni vermeye, yeteneğine ve görevine göre hizmet etmeye çalışıyorduk. 7 Eylül 1955 günlü 650 numaralı kararname ile Dimitar'ın tüm generalleri terfi ettirilmesini bu bakımdan çok doğal bir olgu olarak karşılamak gerekir. Bundan yalnız 3 yıl sonra bu olguyu Devlet Güvenliği Komitesi'ne başkan yardımcısı olarak atanması emrinizledi. Gerçek olayların gelişiminde gerekse bütün bir halkın semereli çalışması süresinde Dimitar'ın rütbece bu görev ve sorumluluğu bakımından yükseltilmesi, kendisinde duygulanmadan çok her gün biraz daha artan, biraz daha fazlalaşan görevlerin yerine getirilmesi tasasını yaratıyordu. Aile onun için yatsınmaz bir gerçekti. Onun yaşamında bir uyduydu. Ama bu uydu yer yuvarlığının dönmesine engel olmamalıydı. Kendini büsbütün işine vermişti. Bunun sonucu da gecikmemişti hani. Yeni görevini almasından yalnız 8 ay sonra onarılması mümkün olmayan bir şey oldu. O sabah da evden erken çıkmıştı. Yine her zamanki sözlerle, yine her zamanki gülümsemeyle ve yine yakında döneceğim anlamına gelen her zamanki el sallayışıyla çıkmıştı evden. Akşam ölü olarak getirdiler. İnansam mı acaba? Uyuyor gibiydi. Dokunuversem gözlerini hemen açacak ve dudaklarından "Ne var? Beni mi istiyorlar? Derhal geliyorum şimdi." sözleri dökülüverecekmiş gibi bir duygu vardı içimde. Hemen yataktan fırlayacaktı yine. Alelacele tıraş olacak ve ben yine uzaklaşan ayak seslerinin yankısını duyacaktım sanki. Nasıl oldu, niçin kimse yardım etmedi diye sormadım, soruşturmadım. Elimde doktorun sonuç raporu vardı ama satırlar karışıyordu gözlerimin önünde. Bilincime kopuk kopuk tümceler saplanıyordu. İşi beyin ve fiziksel gerilimlerle bağlantılı, anormal bir iş günü, haftanın dinlenme günlerinden ve yıllık izninden yararlanmamak, vaktinde yemek yememek, görevini yerine getirirken bir saatlik bir yolu yaya geçmiş, iklimi değişik alanlarda 2000 metre yükseklikte, hava koşulları kötü, saat 16'yı 35 geçe, kalp sektesi, ölüm aniden basmıştır. O kadar. 9 sözcük, yatsınması olanaksız, öncesiz ve sonrasızca belliğimde kalan 9 sözcük yalnızca. Kulaklarım duymuyor, gözlerim görmüyordu. Gözlerimde yaş bile yoktu. Nasıl ağlayayım? Ondan bellediğim şu sözler kafamın içinde dönüp duruyorken, en güç anlarında bile gözyaşını tutacaksın ve göreceksin, için nasıl hafifleyecek. Çocuklar da çevremde fır dolayı birer gölge gibi dolaşıyor, babalarını gücendirmemek için onlar da ağlamıyorlardı. Ve o kadar çok insan gelmişti ki, ömrüm boyunca böyle bir kalabalık bir yer görmemiştim sanki. Başsağlığı dilekleri bir bir ardınca sıralanıyordu. Dimitri'nin bizim Mitko'muzun, partinin ve arkadaşlarının gözünde ne denli değerli olduğunu ancak şimdi anlayabiliyordum. Masasının üzerinde Mara Maleeva ve Todor Zhivko'nun, General Kurov ailesinin, Sava Ganovski'nin, Bakanlar Kurulu görevlilerinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bulgaristan Büyükelçisi A. Puzonov'un, bütün sosyalist ülkeler büyükelçiliklerinin, devlet güvenliği komitelerinin, tüm yakınların ve tanıdıkların, Mitko'ya saygı besleyen bilinen, bilinmeyen kişilerin başsağlığı telgrafları duruyordu. Herkes onun yaşamından söz ediyordu. Mitko ise ölü yatıyordu yatakta. Vardı ve bundan sonra olmayacaktı. Mitko, Stara Planina Dağı'nın, Bulgaristan'ın avuç içi gibi göründüğü yüksek tepesinde sönmüştü. Bakışları son olarak o kadar çok sevdiği ve son nefesine dek koruduğu yurdunu sarmıştı. Bugün de Etropole'ye her gidişimde Mitko'nun anıtını gördüğüm, tüm General Dimitri Gripchev'in adını taşıyan Devlet Güvenliği Komitesi'nden görevlilerin bu yılda görevlerini onurla yerine getirdiklerini bildiren mektuplarını aldığım zaman yüreğimi sıcak bir sevincin ürpertisi dolduruyor. O anlarda insana ait sıradan gerçekler ve kişinin gök kubbesi altında bırakabileceği öncesiz sonrasız değerler üzerinde düşüncelere dalıyorum. Kitabın sonu. 18.07.2017. Sayfa 226.